İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Altı Hocam'la birlikte. Altı Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Ben de hoş geldim. Olmuş oldu. Nasılsınız?
Allah'a çok şükür. Siz de iyisiniz.
Elhamdülillah maşallah çok iyiyim.
İnşallah.
Ne yapalım? Darwinizmle başlayalım mı?
Darwinizmin nasıl değişik bir yönüyle...
Evet şu işte bir kıpırdanma yapmaya çalışıyorlar böyle. Hocamız açıkladı.
Yani güncel olan.
Evet.
Tamam inşallah.
Bundan sonra böyle bir şeyin olmadığının neden hep bütün fosiller sahte olduğunu anlatmıştı. Bir tekrarlayalım. Bir kere ara geçiş formu yok. Yani 350 milyon tane fosil var. Bu Darwin döneminde de biliniyordu. Günümüzde de biliniyor. Zaten bütün hepsi itiraf ediyorlar. Darwin de itiraf ediyor. Günümüzdeki evrimciler de itiraf ediyor. Dolayısıyla her yaptıkları şey sahte. Yani bu mesela ortaya çıkardıkları fosiller var. Şimdi şunla başlayalım. Bakın bu son günlerde işte güya yeni ara geçiş formu bulundu falan diye bir şamata yapıyorlar. Ve daha fosili bile görmeden, fosil daha bugün ilk defa gösterildi. Fosil bile görmeden hemen basında böyle garip çizimlerle...
Gayri bilimsel.
Tabii yani bu
kemikten
zaten...
yumuşak doku yapılamayacak.
Yapılamaz, evet. Yani. Zaten fosili bile görmeden çizdiler. Yani bu da çok anlamsız. Yani fosile bakmadan bile, yani bakarak da zaten çizilmiyor da... Bir de bakmadan bile artık böyle o derece hayali ve uyduruk şeylerle ortaya çıkıyorlar. Güya işte insanın maymundan insana geçişin ara geçiş formu bulunmuş diye. Bir kere şu çok önemli. Yani ara geçiş formu demek mutlaka patoloji ve asimetri gerektiren, bozulma gerektiren. Çünkü mutasyonlarla olacağına göre, mutasyonda bozucu etkisi olduğuna göre mutlaka bozulma olacak olan böyle garip yaratıkların olması gerekir. Ve eğer 350 milyon fosil varsa bunun %99'undan fazlasının ara geçiş formuna ait olması gerekir. O oranda evet. Yüksek olması gerekir. Çünkü bir tür var, bir başka tür var. Eğer onları iddia ettiği gibi yavaş yavaş böyle bir de deneme yanılma metoduyla yani mutasyon olacak böyle. Tavada öyle bir metot da yok zaten de. Olması için 350 milyon fosilin %99'un ara geçiş formuna ait olması lazım. Eciş bücüş canlılar. 350 milyonu, 350 milyonu da simetrik, altın oranla yaratılmış mükemmel canlılara ait ve sabit türlere ait. Ve aralarında hiçbir şey yok. Ara geçiş formu yok. Ara geçiş formu yok demek, evrim yok demektir. Yani onun için bu iddiaları hepsi yalan. Yani bundan sonra olanlar da yalan olacak. Zaten yok öyle bir şey yani. Onu çok iyi biliyorlar. Hatta hocamız diyor ki mesela burada çizdikleri bile simetrik canlı resimleri çiziyorlar. Halbuki böyle olmaz ara geçiş formu.
Değil
zaten
mi?
Ara geçiş formu yok.
Tabii.
Bir de böyle de olmaz yani onların iddia ettiği gibi ara geçiş formu. Onu biliyorlar. Biliyorlar bir itiraf ediyorlar zaten. Mesela bakın Charles Darwin çok net olarak söylüyor. Yani daha kitabı yazarken diyor ki bakın eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Rastlamıyoruz diyor. Bir de şu önemli tabii Charles Darwin döneminde de bol bol fosil var. Fosil konusunda hiçbir sorun yok. Sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Yani niye bulamıyoruz diyor. Yani niye yok diyor. Niçin her jeolojik yapı veya her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Evrim olsa diyor ara geçiş formu olması lazım ama ara geçiş formu yok diyor. Jeoloji iyi derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Bak çok net söylüyor. Evet. Jeoloji diyor çıkarmamakta, ara geçiş formu göstermiyor diyor. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Yani bu benim diyor iddiamı diyor ortadan kaldırır diyor. Zaten bakın ondan önce de şunu söylüyor zaten. Şu çok önemli. Bu diyor... Ara geçiş formları pardon hemen onu göstereyim de ben şimdi bir saniye. Ara geçiş formlarıyla ilgili bir kriter veriyor zaten. Teorisini yalanlayacak en önemli kriterleri Darwin'in kendisi veriyor zaten. Bakın burada diyor ki kitabında eğer benim teorim doğruysa diye başlayan birçok paragraf vardır.
Evet.
Yani kendi teorisinin iddiasını daha doğrusu teori de değil de iddiasının nasıl yanlışlanacağını, yalanlanacağını, o, aksini ispat edileceğini kendisi söylüyor zaten. Bakın diyor ki mesela burada.
Açmazlarını itiraf ediyor yani.
Benim teorim doğruysa diyor, sayısız diyor, ara geçiş formu olması lazım diyor. Türleri birinden diğerine bağlayan.
Evet.
Sayısız olması lazım diyor. Dolayısıyla diyor, bunların diyor varlığı diyor, yani böyle bir delillerin varlığı diyor, sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Hı. Şimdi bakın, teorim doğruysa sayısız ara geçiş formu olması lazım gelir diyor değil mi? Ondan sonra da, bakın işte İngilizce orijinali bu, ya da Türkçesini de gösterelim. Ondan sonra da diyor ki eğer türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Ne demişti? Eğer doğruysa teorim ara geç formu olması lazım. Sonra da yok diyor. Ne demek bu?
Mantığı bu.
Teori meorim yok demek yani, evet, böyle bir iddiam.
İddiasına göre bir tür canlı başka bir türe dönüşürken kendince o canlıdan o canlıya geçip milyonlarca yıl içinde küçük küçük değişikliklerle, değil mi? Mutasyon diyor, ufak ufak değişikliklerle başka canlıya dönüşürken arada geçen milyonlarca o canlı örneğinin, geçiş canlı örneğinin fosillerin olması gerekir.
Olması gerekir.
Yani bunlardan aslında milyarlarca milyarlarca olması gerekir iken, evet, bir tane bile yok.
Bir tane bile yok.
Bu demektir ki evrim yok.
Evrim mevrim yok demektir, evet, değil mi? Şimdi bakın nasıl bir şey yapıyorlar böyle şovla. Tamam mı? Güya varmış gibi, bakın işte bu Reuters böyle haber yapıyor. Yaptıkları işte örtüyü açıyorlar böyle, bir ışıklar bilmem ne. 3-5 tane maymun kemiği parçasını toplamışlar. Bunu böyle işte yok insanın geçiş formunu bulduk bilmem ne falan. Aslında şimdi bakın ben de detaya gireceğim. Orijinallerinde bunun maymun olduğunu itiraf ediyorlar. Paragraflar var altında böyle yazının. Orada söylüyor zaten kendisi maymun olduğunu, bunun yani insanla alakası olmadığını. Yani böyle bir şekilde anlatıyor mutlaka. Böyle işte onu böyle dünya basını işte kayıp halka bulundu bilmem ne bulundu falan filan diye böyle iddia ediyorlar. Şimdi bir kere bakın. Ben şimdi orijinal yazıdan size tabii Türkçeleştirerek bunu anlatacağız. Bakın. Pardon, hemen buluyorum. Ha, bir de şunu gösterelim bakın. Şimdi bu da tabii böyle basın öyle bir şamata yapıyor ki işte evrimdeki kayıp halka bulundu falan böyle ipe sapa gelmez haberlerle. Bu Hürriyet'ten görüyorsunuz bakın. Güya evrimdeki kayıp halka bulundu. Evrimde kayıp halkanın falan bulunduğu yok. Evrimde kayıp halka yok zaten. Halka sizin zihninizde var. Ondan sonra bu da işte başka bir yazıda çıkan evrimin kayıp halkası bulundu diye. Bakın daha fosil bugün gösterdiler. Fosil görmeden artık iyice atmasyon böyle.
Şimdi hocamız çok güzel söyledi ya hani. Ara geçiş formunun çizimini dahi yapamıyorlar.
Evet.
Yani çünkü hayalini dahi kuramıyor. Yani asimetrik, değil mi? Orası burası değişik bir canlıyı hayal bile edemiyor. Çünkü gördüğü bütün canlıların hepsi simetrik, altın oranlı, şahane canlılar. Onu çizen hayalinde bile kuramıyor asimetrik ve böyle mutasyona uğramış bir geçiş canlısını. Çünkü gerçeğini hiç dünya üstünde görmediği için hayalini de kuramıyor. Ve o yüzden çizemiyor da.
Evet.
Çizdiği de hep mükemmel canlılar oluyor işte.
Bakın diyor ki buldukları, şimdi bilimsel kaynaklardaki şeyler bunlar, ifadeler. Bu diyor buldukları işte kemik parçaları var zaten, öyle iskeletin tamamı falan da yok ayrıca. Bir kere uzun kollu diyor, kısa bacaklı diyor. Kimlerde uzun kol kısa bacak oluyor? Maymunlarda oluyor. Bakın diyor ki insanın diyor kafatası diyor hacmi diyor 1200'de 1600 santimetre küptür diyor. Bu fosilin diyor kafatası hacmi diyor 420 ile 450 santimetre küptür diyor.
Ya insaf,
insaf yani şampanze kafası.
Zaten o yüzden Australopithecus demişler başına.
Evet, Australopithecus yani demişler.
Tam maymun yani.
Bakın diyor zaten, bakın uzun kolları var diyor bir maymun gibi diyor. Ve güçlü elleri var diyor maymun gibi diyor. Tamam mı? Ondan sonra devam ediyor. Boyu büyüğü 1.27 metre. Maymun boyu yani 1.27 metre. Şu kadar bir şey zaten böyle. Maymun boyunda zaten onu da söylüyor. İkisi de iki tane fosili yan yana buluyorlar. Biri genç fosili. Biri işte yetişkin diş fosili diye. Ondan sonra biri 33 kilo, biri 27 kilo maymun ağırlığı. Ondan sonra 420 ile 450 santimetre küp. Bakın insaf ya, yani insan kafadası 1200'de 1200-1600 santimetre küp kendisi diyor. Ondan sonra ve Australopithecus diyor. Australopithecus nedir? Australopithecus maymundur. Bakın şimdi onu görelim hep birlikte.
Hani bir de böyle örtü kaldırıyorlar, çok büyük maden bulmuş yani gibi öyle, böyle büyük işte,
öyle bir
törenler falan düzenliyor.
Evet. Evet. Şimdi bakın. Bu yani tamamen uydurma bunların yaptıkları ve neden onu da anlatalım. Şimdi bu gördüğümüz manzaralar değil mi, insanın maymuna evrimleştiğini iddia eden böyle resimlerle bilmem nelerle ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki insanın atası Australopithecus'tu diyorlar. İngiliz hükümeti 15 yıl para ödüyor. Sir Lord Zali Zuckerman'la, ondan sonra Professor Charles Oxnard Amerika'dan. İkisi de çok tanımış anatomist. Bu konuyla ilgili ve Darwinist. Ve 15 yıl bakın araştırma yapıyorlar. Australopithecus insan mıydı, maymun muydu diye. Maymun diyorlar en sonunda. Yani bu yani insanla alakası yok diyorlar bunun. Ve 15 yıl İngiliz hükümeti para ödüyor bunlara.
Hatta ama ondan evvel de seride kullanıyorlar geçiş şeyi diye Australopithecus'u. Sonra çıkartıyorlar mecbur kalıp.
Evet. Yani bunların ara geçiş formlarının olduğunu iddia etmeleri. Mesela işte kurbağa prense dönüştü diyorlar. Masallarda oluyor bu. Ya o tip bir şey yani bu yaptıkları zaten. Ondan hiçbir farkı yok. Bunlar hiçbir zaman yaşamadı. Bakın literatürdeki örneklerini verelim şimdi. Neandertal adamının 1856'da ara geçiş formu diye ilan ettiler. 1960'da özür dilediler. Pardon, normal bir insanmış dediler bunun. Yanında çünkü flütleri bulundu, iğneleri bulundu. Normal, suyu tükenmiş bir insan nesli.
Kafatası ağacı birkaç?
Biraz daha büyük, 1600 santimetre küp. Evet.
Bu buldukları kaç? 400.
400.
Nasıl? İnsan.
Normal medeniyet yaşamışlar yani. Bir de. Yani flüt yapmışlar, müzik, böyle orkestraları var belli ki yani. İğne var, dikiş dikiyorlar, kıyafetleri, şeyleri böyle. Neyse, Pitt Down adamı dediler ki buna birazdan değineceğiz. Sahtekarlık 1912 yılında. 1953 yılında özür dilediler. İnsan atası falan değilmiş dediler. Alelacele literatürden çıkardılar. Hesperopithecus dediler. Bir tane diş buldular. Sonra 1922 yılında, 1927 yılında özür dilediler. Pardon dediler. Bu domuz dişiymiş dediler.
Nebraska adamı
dediler. Evet. Zincanthropus insanın atasıymış dediler 1959 yılında. 1960 yılında pardon bu maymunmuş dediler, özür dilediler.
Java adamı.
Evet. Ramapithecus 1964 yılında insanın atasıymış dediler. Time dergisi bakın kapak yaptı Ramapithecus'u. Ramapithecus kafatası kalıntısını. Hı. Ve dedi ki bu dedi insanın atası dedi. Eğer bu insanın atası değilse dedi başka insanın atası yok dedi Time dergisi. 1979 yılında pardon bu maymunmuş diye özür dilediler. Geçtiğimiz günlerde Ida ve Ardi diye iki tane dediler ki hatta İda'ya böyle dünyanın 8. harikası neler söylediler. Dünyanın 8. harikası bu falan diye böyle. Acayip bir şamata yaptılar gene böyle. Hatta fosil tamdı böyle. Normal bildiğimiz lemur yani evet. Madagaskar maymunu fosili. Evet. Ondan sonra milyonlarca yıllık. Onu dediler işte insanın atası diye lanse ettiler. Bütün gazetelerde kayıp halka bulundu bilmem ne falan haberleri çıktı. Ne oldu arkasından? Hemen özür dilediler. İsterseniz özür dileme haberlerini de gösterelim. Yani yaptı aynı şekilde Ardi de hocamız söylemişti. Hı hı. Dedi ki hocamız bu dedi İda için lemur fosili dedi. Hemen cevap verdi akabinde. Birkaç hafta sonra zaten hemen özür dilediler bakın. İşte haberleri bunlar. Evrimin kayıp halkası bulundu. Biraz önceki haberin bir benzeri birkaç ay önce yaşanmış olaylar evet. Bunlar. Tamam mı?
Şimdi gösterelim tekrar. Bu bir de 20-30 yıldan beri sürekli ola gelen bir şey.
Evet.
Yani hep bakın, böyle yapıyorlar yani.
Bu da Habertürk'te yine böyle. Evrimdeki kayıp halka bulundu değil mi? Evrimin kayıp halkası bulundu diyor. ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık hayvan fosili bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Bakın laflara bakın. Keşfi dünyanın 8. harikası diye karşılayan uzmanlar bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Şimdi dikkat edelim buna görüyorsunuz burada. Ya kardeşim fosil bak fosille Darwin dedi falan böyle haber yapmışlar. Şimdi bakın. Evet. Geliyor.
TÜBİTAK'a kapak olmuş.
Efendim, evet. Bakın, ne diyor burada? Rapor, İda, lemur, insanın atası falan değil. Görüyorsunuz değil mi? Bu birkaç ay sonra, evet, hemen akabinde çıkan haberler bunlar. Bakıyoruz.
Şubat 2010, değil mi? Yok, Mart.
Efendim?
Daha evet. Yeni. Evet.
Bu nerede çıkmış? New York Times'ta çıkmış. Bakın diyor ki... Bulunan diyor fosil iskeleti, İda olarak bilinen fosil iskeleti diyor, insanın atası falan değilmiş. Biraz önce ne diyorlardı? Yani. Hemen şöyle aralayalım şurayı. Evrimin kayıp halkası bulundu. Sonra ne diyorlar? İnsanın atası değilmiş. Gördünüz mü? Hocamız buna bir cevap verdi. Arkasından hemen özür dilediler birkaç ay sonra. Çünkü insanın atası falan yok. Kayıp halka yok. Yani bunların hepsi uydurma. Ve bundan sonra olacak iddiaların hepsi uydurma yani böyle.
Evet.
Ve hayali çizimler yapıyorlar görüyorsunuz. Hayali çizimlerin zaten gerçekle bir ilgisi yok. Yani siz bunu yapamazsınız böyle bir çizim.
Uydurma çünkü, dediğimiz yani kemikler ortada ama maymuna ait.
Tabii.
Bunlar maymunla insan arası diye kandırıyorlar sadece kısaca. Sonra da çıkıp özür diliyorlar bir süre sonra.
Evet. Çünkü şundan dolayı bugüne kadar yaşamış bakın. Şimdi bunların hepsi bakın uydurma bu çizimlerin. Böyle bir yani böyle bir yaratıklar onların çizmeye çalıştığı... Hiçbir zaman yaşamadı. Hiçbir zaman olmadı. Yani burada bir orangutan alıyorlar mesela. İnsan gözü monte ediyorlar. Tamamen hayali çizimlerle evet. Yapıyorlar bunları. Nasıl yapıyorlar? Bakın o da şöyle yapıyorlar. Laboratuvara gidiyorlar. Bu hakikaten John Gerch isimli. Onların en ünlü sahtekarlarından diyeyim. Çünkü yaptığı iş zaten şeye gidip sahte çizimler hazırlamak. Yani işi bu. Nasıl yapıyor bunu? Bakın insanlardan Normal alçıyla ölçü alıyor. Görüyorsunuz hı-hı. canlı bir adam orada suratını sıvamış alçıyla. Kalıp çıkarıyor sol taraftaki gördüğünüz. Hı-hı. Sonra alıyor o kalçı kalıbı, başlıyor oynamaya. Böyle orasını eğiyor, burasını büzüyor falan böyle. Bakın yarı maymun, sağ alt köşede görülen yarı insan gibi güya. Böyle bir şey yaşamış da poz vermiş, resim çektirmiş gibi. Bunları alıyorlar, bu çizimleri. Gazetelerde işte basıp işte kayıp halka bulundu diye haber yapıyorlar. Yapılan bu, bundan ibaret. Bunu bakın dünyanın en önde gelen evrimcilerinden yine Ernest Houghton diyor ki evrimci olmasına rağmen siz diyor yumuşak dokuları diyor iskelet tam iskelet bile olsa kesinlikle tahmin edemezsiniz diyor, bilemezsiniz diyor. Hakikaten bunun çok güzel örnekleri var. Bakın bunların hepsi sahte. Böyle yok ailesini çiziyorlar, yaşadıkları ortamlar bilmem ne. Bakın çok güzel bir örneği bunun. Bu size daha önce de söyledim. Bu Zincantropus'u buluyorlar. İşte Zincantropus dedikleri kafatası kalıntısı bu. Ona dayanarak bakın 3 ayrı çizim var. Üçü de tamamen birbirinden farklı. Biri National Geographic dergisinde. Biri Morris Wilson diye birisi çiziyor. Biri de Sunday Times'ta. Üçü birbirinden tamamen farklı değil mi? Neden? Çünkü yumuşak dokuları siz asla tahmin edemezsiniz. Yani bir bilimsellikle alakası yok. Hepsi sahte. Bunu 100 kişiye verin bu kafatasını. 100 ayrı çizim yapar. Almanya'da yaptılar öyle bir şey hakikaten. Öyle bir evet iskelet parçası verdiler 100 ayrı sanatçı. 100 ayrı çizim yaptı. Olmaz. Yani evet, uydurma. Evet. Tamamen hayalinde ne varsa evrimcisi evrimci yapıyor. Mesela bu şeyde diyor. Bakın şurayı tekrar geri alalım. Ernest Houghton diyor. Bakın diyor ki mesela diyor örnek veriyor. Aynı şekilde diyor siz diyor bir Neandertal kafasını kafatasını diyor. Şempanzeye veya bir filozofa benzetebilirsiniz diyor. Size kalmış diyor yani böyle. Ne kadar nasıl uydu hayalinize ne varsa diyor yani. Ya ister filozof çizersiniz diyor Neandertal kafatasına dayanarak. İsterseniz diyor şempanze çizersiniz diyor. Şimdi bilim mi bu? Ya. Bilimle alakası yok değil mi? Tamamen uydurma. Yani ara geçiş formu falan yok işte. Onun için yani yaptıklarının tamamı sahtekarlık. Ve bundan sonra da o şekilde olacak böyle. Nitekim mesela geçmişteki örnekleri bahsediyoruz. Nebraska'da bir tane diş buluyorlar. Ondan sonra o dişe dayanarak bakın ailesi, mailesi böyle bilmem nesi yaşadığı ortamı falan çizmeye kalkıyorlar. Sonra anlaşılıyor ki domuza ait o. Özür diliyorlar. Bakın hep sahtekarlık, hep özür dileme. Hep sahtekarlık, hep özür dileme. Piltdown adamı yine aynı şekilde müzeye koyuyorlar 40 yıldan fazla. Ondan sonra biri geliyor bir bakıyor 500 bin yıl dedikleri kafatasının 500 yıl yaşında bir insana ait olduğu sahtekarlık yapıldı. İnsan kafatasına maymun çenesinin monte edildiği eğrilenerek, törpülenerek ve ikisinin de potasyum dikromat isimli bir maddeyle eskitildiği yeah. ve ondan sonra müzeye konduğu 40 yıl bakın. Ondan sonra 500 tane makale ve şey yazıyorlar üzerine. Rezaleti düşünün. Sonra 40 yıl sonra pardon diyorlar alelacele çıkartıyorlar oradan onu.
Doktora tezi falan yapıyorlar.
Evet, doktora tezi bilimsel dergilerde insanın atası millet gidiyor önünde böyle geziyorlar falan filan. Ondan sonra anlaşılıyor ki sahtekarlık. Bakın Ernst Haeckel yine Charles Darwin'in döneminden büyük sahtekarlardan bir tanesi. Bu da şey alıyor embriyoların evet resimlerini çiziyor. Ondan sonra embriyoların resimlerini çizdikten sonra onu da hatta gösterelim. Onların insanın bakın birey oluş soy oluşun tekrarıdır diyor. Bu şu anlama geliyor. Yani insanın diyor embriyolojik safhalarda geçirdiği şöyle pardon siz evet. İnsanın embriyolojik safhalarda geçirdiği şurada bakın dönemler diyor. İnsanın diyor biyolojik evrimini yansıtır diyor. Bakın mesela şöyle bir örnek burada işte burada bakın yaptığı çizimleri gösteriyor bir kere. İnsan, tavşan, tavuk, kaplumbağa, semender ve balık embriyolarını alıyor. Bakın hepsini birbirine benzetiyor özel bir sahtekarlıkla. Değil mi? Buradaki çizim hepsi birbirine benziyor. Bakın bunlar gerçek embriyolar. Gerçek embriyoların resimleri. Benziyor mu birbirine? Yeah. Hiç alakası yok. Bunlara da benzemiyor hatta. Pardon. Bunlara da benzemiyor. Değil mi? Bakın insan embriyosu farklı birbirine. Tavşan tamamen farklı. Tavuk farklı. Kaplumbağa farklı. Semender tamamen farklı. Balık farklı. Ne birbirine benziyor ne de buradaki çizimlere benziyor. Ve bunu ders kitaplarına koyuyorlar. 1950'lerde ders kitaplarından çıkartılıyor. Türkiye'deki hala bazı evrimci kalıntıları bunların bilimsel olduğunu zannediyor. Hala dile getiriyor bunu. İnsan bebeği diyor mesela anne karnında diyor balığa benziyor diyor. Balıktan gelmişiz falan filan ipa sapa gelmez izahlar. Ya bunları 1950 yıllarda ders kitaplarından çıkardılar. Ondan bile haberi yok bu evrimcilerin. Bakın şimdi bu Haeckel'ın sahte çizimleri. Evet, Haeckel'a soruyorlar. Diyorlar ki sen bu sahtekarlığı niye yaptın diyorlar. Hmm. Bakın burada İngilizce orijinal alıntısı, o da cevap veriyor. Özetleyeyim ben size burada. Hmm. Diyor ki evet diyor, sahtekarlık yaptım diyor, itiraf ediyor. Herkes yapıyor diyor. Bütün o biyoloji kitaplarında falan gördüğünüz çizimlerin hepsi sahte diyor. Pişkin pişkin. Yani rezalet, kepazelik artık diz boyu. Yani olacak iş değil. Aslında bununla ilgili kısa bir filmimiz vardı. Varsa onu gösterebiliyor muyuz, yoksa ben mi buradan mı göstereyim? Çok güzel bir filmimiz var. Yok muymuş elimizde? Ben göstereyim mi? Tamam. Şimdi bakın. İnternette hazırlamışlar. Bizi tanıyanlar, sevenler. Kimin hazırladığını bilmiyorum ama. Daha doğrusu Furkan Bey diye birisi galiba hazırlamış. Yani soyadını da bilmiyorum. Ama seven birisi herhalde. Şimdi hemen onu gösterelim bir saniye. Pardon bir saniye. Yani hep sahtekarlık nereye? Zaten bir kere bir başladınız mı? Yani bir yalanı örtmek için binlerce sahtekarlık yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bütün çizimler, bütün iddiaları tamamıyla yalan. Çünkü bir yalan üzere kurulu. Hocamız dedi bir ev var dedi, yani havada duruyor dedi. Böyle temeli zaten yani şey. Pardon. Evet. Sesini de açalım. Şimdi bakın. Evet.
Ekrana gelmedi ama. Bir dakika başlamadı mı?
Örneği veremezken nasıl oluyor da yararlı mutasyon örneği? Ama yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımızın lütfen yine tekrar söyleyin.
Yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu? Ama yararlı zararlı tedavi. Verebilir.
Ama verebilir.
Niye verebilirsin? Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi. Ama verebilir. Niye veremezsin? Dawkins'i arayalım söyleyelim, hemen anlarsın.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Okay, sorry, I'll tell you how I'm nursing.
Mutasyon rastgele meydana geldiği için her zaman canlıya zarar verir. Bilinen bir şey. %99 zararlı, bize bile etkisizdir. Mutasyonlar ne kadar çok sayı olursa olsunlar herhangi bir evrim meydana getirmezler. Bunu Pierre Bourdieu söylüyor değil mi? Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı ve dünya ünlü bir evrimci.
Mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenli mi ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur. Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar,
yani
mutasyonlar meydana gelir.
Yani hata sonucu ortaya çıkmıştır.
Bakın şimdi.
Teknik anlamıyla hata sonucunda
ortaya çıkmıştır. Yani hata sonucu genlerin kendini kopyalarken mutasyona uğraması. Evet.
Ama başka tür mutasyonlar da var. Başka yani, tür mutasyonlar da var.
Bu çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapması sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Ben kendi ölüm teorisinin özellikle uygulandığı alanlardaki geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum diyor. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesi hayretle karşılayacaktır. Malcolm McGrath. Bakın Ali Demirsoy diyor ki Stekurom C'nin belli bir amino asit dizilimini sağlamak bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek.
Ben size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz. Ama bakın koşul diyorum.
Koşul koy.
Klavyeye bastığında Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri çaksa.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii, arka plan.
Tabii ama
Hamlet yok ki.
Tamam Hamlet'i onu söylemeyecek.
Bilim seksizlikten geliyor.
Ama doğal seçilimdir işte.
Ben tamam, doğal seçilim diyorum.
Harfler seçilirse bakın. Harfler seçilirse.
Nasıl atmazsın?
Bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde son derece kompleks proteinler.
Peki kim seçecek? Oradaki
doğal süreç.
Doğal seleksiyon bilinçli bir mekanizma değildir. Gerçekleşen mutasyonlar arasında en doğrusunu seçebilme gibi bir bilinci yoktur tabii. Doğa kendisi yaratılmış zaten. Evet. Yani böyle akıl mantıklı şey olur mu? Şuursuz rastgele gerçekleşen olaylarda bilincin olduğunu iddia etmek ciddi bir mantık hezimetidir. Fakat Darwinistler tesadüf iddialarının küçük düşürücü etkisinden kurtulabilmek için doğal seleksiyonda bir bilinç ortaya koymaya çalışmak, aramaya çalışmaktadırlar.
Mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak
İnsan
mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor, evet, vesaire, evet. kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor tamam doğru.
Tamam doğadan geliyor ama.
Bizde annemiz babamız yap.
Evrimciler uçağı tasarlayan bir mühendis varsa insanları da annesi babası yapıyor diyebilecek kadar kendilerini evrim teorisinin büyüsüne kaptırmış durumdalar ve büyük bir çaresizlik içindeler. Siz Darwinizm yalanı ile aldatmalarına müsaade etmeyin. Bilim adı altında öğretilen şeylere körü körüne inanmayın. Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir. Mantığı bir mantık aczidir, mantık aşmasıdır. Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır. Vicdanları kabul ettiği halde şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bak diyor Allah inşallah.
Evet. Evrimkomedisi.com.
Evet.
Yeni site olarak.
Yani kim hazırlamışsa yani bunu. Yani
işte herkes, insanlar artık dalga geçiyor. Bunlar dalga dalga yayılıyor böyle. Yani bana da göndermişler bugün. Ondan sonra yani her tarafa gidiyor belli ki, binlerce, on binlerce insana gidiyor böyle. Herkes dalga geçiyor yani, tam bir rezalet, kepazelik.
Yani gördük 70 yıl boyunca yani tarih kitaplarında yer alabilir. Yani tarihi bir bilgi olarak.
Evet.
Biyoloji kitaplarında değil de herhalde tarih kitaplarında
yani belki yer alabilir. Yani uçağı diyor mühendis yaptı, o zaman diyor biz de annemiz babamız yaptı diyor arkadan. Onu da söyleyen Aslı Tolun, biyoloji genetik bölümü hocası Boğaziçi Üniversitesi. Yani olay
genetik bölümü.
Genetik bölüm. Ya yani olacak iş değil. Yani böyle artık olay çığırından çıkmış. Öbürü de Deniz Ergi Özsoy da Hacettepe Üniversitesi'nde hocalık yapıyor bunda. Nasıl hocalık yaptırılır yani, böyle nasıl bu yalan anlatmalarına izin verilir? Yani alenen bir yalanı savunuyorlar, çıkıp bir pagan dinini. Ya bu bir pagan dini çünkü, tesadüfü ilahi dinine göre, tesadüf saçmalığını, değil mi? Oraya çıkıyor pagan rahibi olarak, o kürsüde konuşuyor. Kime konuşuyor? Öğrencilere konuşuyor ama inanmıyor artık öğrencilerde. Mesela gazetede böyle bir haber çıkmıştı. Hacettepe Üniversitesi'nin hocaları diyorlar ki biz artık diyorlar, öğrencilerimizi 150'den fazlasını ikna edemiyoruz evrimin olduğuna. Biyoloji bölümünde söylüyorlar bunu. Çok. Tabii yani inanır mı insan böyle saçmalıklara? Neler söylüyor yani, değil mi? Garip garip izahlar, böyle gülünç, yani komedi gibi.
Bilimsel değil yani. İnanç evet. olarak inanıyor olabilir. Dawkins'e soruyorlar artık, uzaylı diyor. O da ona inanmak istiyor herhalde ama bu bilimsel değil. Bir kere o yani bilim adamı ona ben buna inanıyorum diyorsa desin ama bunun bilimsel açmazlarını da ortaya koysun.
Yok
orada. Bilim demesin en azından.
Dawkins'e soruyorlar diyor. Mutasyon diyor. Örneği veremiyor diyor. Ne diyorsunuz diyor. Söyleyelim bana diyor. Bir tane söylesin diyor. Yani yapmasınlar. Rezil ediyorlar kendilerini. Hakikaten 3-5 sene sonra öyle utanacaklar ki bunları söylediklerine. Bir de tabii asıl önemlisi Allah'ın karşısında hesap vermek var. Yani Allah'a karşı, değil mi? Herkes Allah'ın huzuruna getirilecek. Allah hesabını soracak. Sen bilmiyor muydun diyecek. Evet biliyordum bunun gerçek olmadığını
biz
diyecek.
Biz bu evrimci evet. yani çıkan
herkes için geçerli bu
kişisel
tabii.
olarak bir şeyden bahsetmiyoruz. Onlar kendi şeylerinden ama evrim kavramı olarak, evrimci olarak kim düşünüyorsa yani bu perişan bir mantık yani.
Evet ama yani şu bu... önemli. Ya Allah'ın huzurunda kimse hesabını veremez bunu. Çünkü bize de uyarmak düşüyor. Allah uyar diyor. Değil mi? Yani Allah'ın tebliğini ulaştırmakla mükellefiz. Yani Allah yaratmıştır ve Allah da hesap soracak. Ahiret var. Çok net var. Allah evet. Kur'an'da bildiriyor bunu. Dolayısıyla yani Allah'ından başka eşler koşmak değil mi? Başka mesela tesadüfün yarattığını iddia etmek ve bütün insanlar için geçerli bu. Benim için de senin için de geçerli. Herkes hesap verecek. İnşallah. Peygamberler de değil mi aynı şekilde Allah'ın huzurunda sorgulanacaklar. Tabii onlar inşallah cennette yaratılmışlar. Hatadan bu bakımdan şey der inşallah ama bütün insanlar hesap verecek. Hepimiz vereceğiz. İnşallah. Dolayısıyla böyle bir aldatmacaya kanılmaması gerekir. Yani o mesela evet. Gösterdiğimiz çizimlerin hepsi sahte. Mesela adama soruyorlar Encycle'a. Evet. Sen diyorlar niye bu sahtekarlığı yaptın? Ben yaptım diyor. Herkes yapıyor diyor. Şimdi bu laf mı yani? Bu bilim adamlığı mı? Bilim adamlığı değil bu. Bu bilim de değil.
Tabii.
Çünkü bilimin amacı şudur. Bilim yani doğada inceleme yaparsınız. Değil mi? Bir sonuç çıkartırsınız. Bir çıkarımda bulunursunuz. Ondan sonra eğer gözlemler ve deneylerde bunu doğruluyorsa değil mi? Bu bilimsel bir teori haline gelir. Fakat bu yaptığınız çıkarımlar eğer sizi doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa evet. Bilim ve bilim adamı bunu kabul eder. Yoksa kalkıp da böyle imkansız senaryoları savunmaz. Yok işte şöyle oldu ara geçiş formu halka bulundu bilmem ne falan böyle değil mi? Olmamış mesela diyor ki mutasyon yoktur diyor. Gördünüz mü diyor mutasyonun olmadığı şey diyor. Dawkins'i duydunuz diyor mutasyonun olmadığını söylediğini diyor. Evet demesi lazım orada. Mutasyon yok demesi lazım hakikaten. Dur biz ona söyleyelim o bilmem ne yapsın falan. Çocuklar bile güler buna yani bunlar yanlış tabii olmaması gereken.
Evet.
Nitekim yani. Böyle hazırlayıp işte gülüyorlar ondan sonra
yani
şeyde.
Yani bu onun evet. Sebebi yani bilim şeydi bir ideolojik anlamda yani. İdeoloji savunmak adına bunu savunmak zorunda kalıyorlar. Yani evet. Aslında Allah'ın varlığını inkar etmek için Allah'ın varlığına karşı onu karşı geliştirilen diğer ideolojileri tabii. Savunmak için bunu savunmaya mecbur kalıyorlar yani. Değil mi? Yani bir
evet.
Komünizm, işte faşizm, yani emperyalizm, kapitalizm yani Allah'ın varlığının ve onun getirdiği dinin karşısında onunla mücadele etmek için geliştirdikleri ideolojileri savunmak için buna mecburlar. Bu gidince de kendi ideolojileri yıkılıyor. O yüzden şu anda çaresiz durumdalar. Bütün ateist felsefeler, ateist materyalist ideoloji, değil mi? Bütün hepsi şu anda çökmüş durumda.
Evet.
Bunları ayakta tutabilmek adına buna sarılmaya mecbur hissediyorlar kendini. Ama artık bilimsel olmadığı artık yolda geçen çocuklar bile biliyorlar yani değil mi? Bütün öğrenciler artık internette bir tuşa basıp rahatlıkla bütün gerçekleri
tabii bakın neler hazırlamışlar işte görüyorlar. Yani filmi seyretmişler Habertürk'ü. Yani, aralarında o şeyleri mantık açmazlarını çıkarmışlar. Onu film haline getirmişler. Yani öyle bir uyanık bir gençlik var ki artık internette hocamızın kitaplarını okuyor, araştırmalar yapıyor değil mi? Şimdi İnanmıyor böyle.
De, evet. Eskidendi yani biz internet evet. Olmadan evvel bir gazete haberinin etkisiyle internet çıktıktan sonraki bir gazete haberinin etkisi birbirinden çok farklı. Artık yani orada bir ufacık bir karede verdiği o dünya evrimin kayıp halkası gibi yalan dolan haberi artık öğrenci bile herkes bir tuşla bütün dünyadaki literatürü her şeyi araştırarak her yerdeki cevapları şeyi bularak araştırma gücüne sahip, olanağına sahip. O yüzden rahat rahat doğrusunu öğrenebiliyor.
Evet.
Değil mi? Mesela açıp bir şeyde bizim programıma girse hemen cevabını öğrenebiliyor. Siteye girse hemen bilimsel cevabını öğrenebiliyor.
Tabii tabii inşallah. Zaten yani çok az zaman kaldı. Artık Darwinizm Marwinizm kalmayacak. Yani çok netleşti olay böyle değil mi? Yani hakikaten hocamız belini kırdı. Fikren ciğerini söktü. Tabii. İnşallah. Bu son böyle hani hocamız dedi ya bugün... Böyle küçük çocuklar vardı dedi böyle. Bana ne, bana ne der dedi böyle.
Yapma onun gibi.
Yani yavrum etme, yapma etme diyorsun. Bana ne, bana ne diyor. Böyle orada hala bir şeyler çizmeye falan çalışıyor. Yani bıraksınlar bu işleri.
Son çırpınışlar. Evet. Yani fikri o anlamda.
Bıraksınlar bu işleri değil mi?
Evet. Yani artık ortaya çıktı yani bir kere. Yani doğrusu evet. Ortaya çıktı. Gerçeği ortaya çıktıktan sonra batılı nereye kadar savunabilirler? Artık ve milletin gözünde bu nedir? Herkes görüyor, takdir ediyor. %99 Allah'a inanma oranı var Türkiye'de. Değil mi? Yani buradan anlasınlar artık ne kadar o haberlere itibar ediliyor, ne kadar onlara inanılıyor.
Evet.
İnanılmıyor. boşuna yapıyorlar. Kendileri mahcup duruma düşmüş oluyorlar. Ama tabii fikri yapılarını ortaya koymuş oluyorlar. Düşüncelerini göstermiş oluyorlar. O açıdan halkımız da onu takdir ediyordur tabii haliyle.
Evet. Zaten onun için mesela değil mi? Hocamız diyor ki hadi gelin diyor. Dawkins'e söylüyor bunu. Yani ondan sonra onun avanesine hiçbiri değil mi? Kabul etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü hangi duruma düşeceğini biliyor. Değil mi? Allah'ın dilemesiyle. Bakın bugün bir Amerika'daki radyo kanalına hocamızı temsilen konuştum. Bu şeyi duymuşlar. Roma'da olan ondan sonra Vatikan'da olan tabii evet. Hatta onu da gösterelim şimdi. Nasıl yaparlar böyle bir şey dediler. Yaparlar çünkü pardon bir
şimdi
saniye.
Vatikan'da Hristiyanlığın merkezi, Katolikliğin merkezi olan yerde yani dini inancın kendi açılarından temsil edildiği yerde tesadüften canları meydana geldiğine dair olan evrim teorisini savunan bir konferans düzenleniyor değil mi?
Evet.
Olay bu.
Bakın burada.
Ve siz de oradasınız.
Ya bu çok güzel bir ibretlik. Bakın görülmesi gereken bir şey. Eğer evrim bilimsel olsaydı bilimsel bir toplantı olurdu değil mi? Bilimsellikte de hiçbir zaman böyle bir şey olmazdı. Bilimsel olmadığını nasıl bakın ispatlıyor.
Sana soru soruyorsun.
Evet. Babamın kendini tanıtıyorum. Harun Yahya temsil ediyorum dediğimde baygınlık geçirdi.
Burası soru cevap bölümü, bir tartışma bölümü yani.
Evet, soru cevap bölümü. Tabii tabii.
Evet.
Bütün salon evrimcilerle dolu yalnız gördüğünüz gibi. Ve ortada dünyanın en tanınmış evrimcileri oturuyor. Bakın o orta bölümde, şuradaki orta bölümde oturanlar dünyanın en tanınmış evrimcileri var burada. Kürsüde de yine dünyanın ilk üç evrimcisinden iki tanesi var. Douglas Putuyma ile Francisco Ayala, ikisi de Amerika'dan. Ben de ya acayip uyduruk şeyler anlattılar. Ben de çıkıp soru soruyorum. Bilimsel teoriden bahsedersek, diyorum. Hipotez, bilimsel ve şeylerle desteklenirse, gözlemlerle bilimsel teori olur. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular ama bilimsel delillerle desteklenmediler dediğim anda başlıyorsunuz bu testlerden. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Evet, evrim olduğunu da görüyoruz. Hemen müdahale edelim. Ara geçiş konu olması lazım. Eğer evrim doğru olsaydı.
Ha bir kere kaçıyor.
Toplayıp kaçtı şimdi. Bilimsel kapandı diyorum. Bilimsel kapandı diyorum.
Sen de baş edebilirler mi orada hocam? Mümkün mü?
Bana konuşmak istiyorsun. Ben de konuşmacı değilim. Çok sordum diyorum. Bana arabesk konu gösterin. Bu ilahiyat fakültesi Roma'daki onun dekanı mikrofonu alıp uzaklaşıyor bakın.
Evrimciler de alkışlıyor.
Evrimciler de alkışlıyor. Yani bu anca böyle Nazi idarelerinde, komünist idarelerde olur değil mi? O ideolojiye karşı konuşulmazlar.
Tabii.
Peki derdimizin bir ideoloji olduğu soruyor.
Evet. Çünkü doğruyu söylüyorsun. Bütün o yaptıkları propagandayı yok edeceğini anladıkları anda susturmaya çalışıyorlar.
Hareket sorununu göstermek istediyor. Ben diyor paleontolojiyim diye başlıyor konuşmaya. Ya sen evrimi savunuyorsun. Dünyanın içine gelen evrimcisin. Benim artık konum paleontoloji değil de bilmem nesi falan var mı? Bir tane örnek ver diyorum ben. Verdiği örnekler de arkeopitik ise siktali konu değil, ara geçiş konu değil. Onu söyleyince kaçtı zaten. Gördüğünüz üzere.
I show you, moreover, that among existing species, you can find transitional forms. So you can find transitional forms as desired, both among existing species and in the fossil record. And this has been true for a very long time. And that, I think, is a sufficient answer.
Bakın şimdi neler olacak? Fosiller yok diyorum. Birdenbire bir eksiklik ortaya çıkıyor. Bizlerde yeni alkışlıyor. Sanki alkışlayınca şey olmuş oluyor, evrim haklı çıkmış oluyor. Yani işte bak bir tane hareket formu gösteremiyor. Bunun üzerine... Bakın şimdi. Beni dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Ya bu nerede olur? Değil mi? Nazilerde, komünist rejimlerde olur böyle değil mi? Siz toplantıya çıkıp da eğer sen eleştirirsen komünizmi ya da nazizmi hemen dışarı çıkartırlar değil mi? Üstüne gelirler böyle bu ya şekilde olur.
Konuşturtmamak ne demek? Yani evet. Belli ki kaçıyorlar yani. O söyleyeceğin şeyden duyulmamasını istiyorlar. Kaçıyorlar çünkü gerçeği doğruyu söyleyeceğin.
Tabii 350 milyon fosil var.
Bitireceğin orada ortada
yani. Dünyanın en ünlü Darwinistleri, evrimcileri bir tane ara geçiş formu gösteremezse ne demektir bu? Bitmiş Darwinizm yani. Darwinizm diye bir şey yok. İdeoloji.
Zaten cevabını veremedikleri için bu tablo evet. gösteriyor işte. Evet.
Evet. Değil dolayısıyla mi? Bu Darwinizm'in durumunu gösteriyor. Bakın dünyanın en ünlü evrimcileri burada. Bundan daha ünlüleri yok işte dünyada. Dawkins'e de zaten soruyorlar. 15 saniye havaya bakıyor. Değil mi? Sonra bir tane faydalı mutasyon örneği gösteremiyor. Kamerayı kapattırıyor. Ağlamakla olup kamerayı kapattı. Biraz önce onu da gördük. Dolayısıyla Darwinizm, Marvinizm bitmiştir. İnşallah. Bakın şimdi bir tane istakoz var. Onu görelim mi? Tabanca istakozu diye zaten. Maşallah. Allah'ın yaratma sanatı. Biraz bu televizyonda bir karanlık gösteriyor ama acaba ayarı mı bozuldu?
Bilgisayarın ışığı açık mı sonra?
Bilgisayarın ışığı açık ama televizyon görüntüsü bakın çok karanlık gösteriyor. Evet.
İstakoz mu? Renkli var maşallah.
Seçilebiliyor mu acaba görüntü?
Evet yani.
Evet.
Ne de olsa suyun altı karanlık tabii.
Tabanca gibi geriyor. Ve ateş etti.
Seçilmedi.
Şimdi bakın evet. Bakın geriyor. Tabanca gibi. Tabancanın horozu gerilir ya böyle kaldırırsınız. Onun gibi kaldırıyor ve bir anda patlatıyor. İşte o sırada bakın oluşan bir su kabarcığı ve çok büyük bir ısı meydana geliyormuş. O su kabarcıklarının çarpışması sonucu. Onunla avını bakın nasıl avlıyor görüyor musunuz? Sersemletiyor, bayıltıyor daha doğrusu. Ve hemen gidip avlıyor onu.
Mermi gibi evet. Geçiyor yani.
Çok seri bir şekilde patlatıyor böyle. Maşallah.
Hayret.
Evet. Bu da tokmakla böyle vuran bir mantis. Su altı canlısı. Bakın gözlerini görüyorsunuz. Evet. Böyle kemik böyle kalkül yapısında bir şeyi var, tokmağı var. Onunla canlıların sert kabuklarını da kırabiliyor. Bakın şimdi gösterecek. Evet, gözleri bunlar da çok iyi. Göz yapısı da çok özel. Bakın görüyorsunuz maşallah. Yaratılış harikası.
Değil mi? Hiç
evet.
Benzeri olmuyor.
Ve ayrı birbirinden farklı hareket ediyor ve iki düzlemde kesiştiriyor. Bakın üzerinde böyle o göz yapısıyla tam hedefe kilitleniyor. Gördüğünüz gibi. Bakın gördünüz mü? Çapraz şekilde kilitleniyor hedefi üzerinde. Bakın geliyor sert kabuklu deniz canlısı bir şişenin bir bardağın içine giriyor suyun altında. O da geliyor şimdi bakın gördüğünüz gibi üzerinde sert kalkül yapıları tek bir darbede parçalıyor bakın gördüğünüz gibi darmadağın etti camı kırdı. Bununla deniz kabuklu deniz canlıların kabuklarını kırarak avlanıyor böyle bu şekilde sert tokmak yapısıyla. Maşallah. Yani
nasıl milyonlarca
çeşit. Evet bakın gördüğünüz gibi görüyor musunuz bunu? Sert, gayet sert. Hızlı bir vuruşla darbeyle ki mermi gibi etki yapıyormuş. Hem camı parçalıyor hem de kabuklu deniz canlılarının kabuğunu parçalıyor. Çok ciddi bir vuruş yani. Gerçekleştiriyor evet. Bunlar da bakın çok özel balıklar. Dişisiyle birlikte bakın şimdi nasıl özel yaprakların üzerine özel bir açıyla yükselerek yüzey geriliminden faydalanarak orada durabiliyor ve bir müddet sonra aşağı iniyor. Şimdi bunun çok özel bir sebebi var. Onu gösterecek. Bakın dişi ve erkek. Evet burada çıkış anını gösteriyor. Yükseliyor. Ve yaprağı açısı da özel tabii. Öyle gibi bir durumda yaprağı bir müddet tutunabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bir müddet orada kalıyor. Aşağı geri dönüyor ondan sonra. Şimdi bunun neden olduğunu anlayacağız. Çok özel bir sebebi var bunun. Bakın erkek ve dişi yan yana geliyor. Birbirleriyle başlarıyla bir anlaşma yaparak çok senkronize bir şekilde görüyor musunuz? Ne kadar senkronize? Sudan ikisi birlikte çıkıyorlar. Yaprağın üzerine geliyorlar. Evet. Yani. Burada yumurtlama gerçekleşiyor. Yumurtaları buraya bırakıyorlar.
Subhanallah, maşallah.
Bakın. İkisi böyle kafa kafaya verip anlaşarak. Ama mükemmel bir senkronizasyon da görüyor musunuz?
Uyumu.
Aynı anda olması gerekiyor. Evet. Aynı anda bir çıkış yapıyorlar ki aynı noktada döllenme ve yumurtlama meydana geliyor. Havadaki görüntüsünü görüyorsunuz maşallah. Allah'ın yaratma sanatı. Yani bunlar nereden bilebilir bunu değil mi böyle? Bir de suyun dışındaki bir yaprağın üzerine yani neden onu öyle yapıyorlar? Burada bu şekilde korunuyor bunların larvaları, şeyleri, balık yavruları. Yoksa suyun içinde yem olacaktı bakın onu gösterecek biraz sonra bakın. Yumurtaları bıraktılar. Fakat şimdi çok özel bir görevi var erkeğin. Her birkaç dakikada bir bunları suluyor kurumasın diye. Yoksa güneşin altında hemen kuruyup öleceklerdi. O böyle bir iki gün burada kalıyor. Sürekli olarak su püskürtüyor burada. İşi bu.
Hayret ya. Subhanallah.
Her birkaç dakikada bir su püskürterek onları ıslak tutuyor. Nemli tutuyor. Allah'ın yaratılış mucizesi. Ayrılmıyor oradan. İşi bu. Ya bakın kaç aşamalı değil mi? Bir yaratılış mucizesi var. Yani
hayret edilecek.
Ve ondan sonra minik balıklar çıktıktan sonra onlar da suya dökülüyorlar. Bakın görüyorsunuz burada. Evet. Ve nesli devam ediyor böylece. Hepsi bunu yapıyor.
Şu Allah'ın yaratılış sanatı evet. Ne kadar muazzam yani. Subhanallah. Allah sonsuz büyük güç, kudret, ilim ve güzellik sahibi.
Maşallah. Elhamdülillah. Şimdi bakın bu da kurbağa balığı diye bir balık. Dünyanın en hızlı hareket eden canlısı. Şimdi göreceksiniz. Bakın suyun üzerinde yürüyen ayakları var. Eğer bunun soyu tükenmiş olsaydı evrimciler işte diyeceklerdi karaya çıkmaya hazırlanan bir balık diye. Normal bildiğiniz balık suyun zemininde özel ayak yapısıyla yürüyebiliyor. Fakat o kadar hızlı hareket ediyor ki bakın şimdi. Önüne bir karides geldi. Duruyor burada. Kaptı. Bunu hiçbir canlı gözüyle göremiyor bu sürati. Şimdi biraz sonra gösterecekler. Çünkü saniyenin 6000'de biri kadar bir hızlı hareket edebiliyor. Bakın gözle görmeye imkan yok yaptığı hareketi takip etmeye.
Hakikaten göremiyoruz yani.
Evet dünyada en hızlı hareket eden canlıymış bu böyle. Bilinen daha doğrusu. Bakın ağır çekim gösterecek şimdi. Ağır çekimde görüyor musunuz? Hem de içeriye çekiyor suyu ve böylece ağzına doğru alıyor. Fakat bunu ancak 6000'de bir saniyelik özel kameralarla görüntüleyebiliyorlar.
Ya o ne reflekstir yani o kas evet. Şeyi yapısı.
Nasıl bir şey değil mi?
O hız tabii yani o
ya özel hiçbir canlı yaratır. Gözü göremiyor bu yaptığı hareketi. Maşallah.
Ağır çekim olmasa biz de göremiyoruz.
Tabii bu kamera yani. Olmasa zaten ağzında görüyoruz en son. Ya bir orada var bir de ağzında var ondan sonra. Bakın bu da özel bir semender türü. Böyle bir canlı. Bunun da şimdi nasıl bir yapısı olduğunu göreceğiz. Bu da bir yaratılış mucizesi. Şimdi dolaşıyor. Orada taşıtlar var. Değil mi? Tekerlek var. Arabaların tekerlekleri var. Onu gösteriyor. Bu canlı da tıpkı tekerlek gibi yuvarlanarak gidiyor yokuş aşağı.
Öyle mi?
Evet, biraz sonra onu gösterecek. Bakın tekerlekleri gösteriyor. Bakın şimdi. Bir tehlike anında, hissettiği anda kamyon tekerlekleri bıraktı. Lastikleri, kullanılmış lastikler. Hmm. Onlar da yokuş aşağı gidiyor. Semender de bakın tehlike hissettiği anda hop, kendini yuvarlak yaparak tekerlek gibi yokuş aşağı bırakıyor. Yuvarlanarak aşağı iniyor baldır küldür. Hemen yuvarlak haline geliyor.
Hayret.
Bu da bir akıl alameti değil mi? Böyle yani böyle bilmesi bunu.
Hem bakın, öyle hem de bir zarar da gelmiyor kendine.
Zarar da gelmiyor evet. Müthiş bir süratle iniyor. Yoksa bu süratle inemez aşağıya. Tekerlek gibi yuvarlanarak. Yani nereye baksak Allah'ın yaratma mucizesini görüyoruz inşallah. Değil mi?
Tabii. Subhanallah.
Doğada her yerde kusursuz bir yaratılış var. Hiçbir eksiklik yok. Allah bir çatlaklık göremezsin diyor. Değil mi inşallah? Gözünü çevirip gezdir diyor. Her canlı kendi içinde mükemmel, eksiksiz. Bu şekilde tıpkı tekerlek gibi böyle yuvarlana yuvarlana bakın geldiler aşağıya kadar.
Bunlar da tırtıl mı?
Efendim?
O evet. Yeşiller.
Onlar da tırtıl.
Tırtıl. Onlar da onlar da yuvarlanır. Halka olup onlar evet. Da yuvarlanır.
Evet. Bu da testere balığı. Bayağı bir büyük köpek balığı özel. Testere şeklinde bir yapısı var ve bununla avlanıyor. Hatta bunların yavruları doğduğunda özel bir kılıfla doğuyorlar. Doğum olurken zarar vermesin diye. Doğar doğmaz o kılıf çıkıyor. O da bir yaratılış mucizesi. Yani olmasa değil mi doğum anında çok büyük zarar verirdi. Çünkü keskin bir testere yapısı var kenarda böyle ağzının kenarında. O zarar vermesin diye anneye doğum esnasında kılıfla doğuyor. Özel çıkar çıkmaz da atıyor kılıfı.
Bir gün metamorfoz örneği de gösterelim böyle bir tane. O da çok muazzam
evet. Bir yaratılış. Evet. Ama ekran biraz karanlık gösteriyor galiba. Evet. Bakın testere dişlisi gibi. Ve bu şekilde avlanıyor. Evet.
Evet, ekran... Biraz karanlık kaldı herhalde.
Biraz karanlık kaldı evet.
Bir su altında olanlar mecburi karanlık oluyor.
Evet hem biraz karanlık hem de demek ki orada evet. Da daha da bir karanlık oldu. Tabii bunlar tabii yaratılış mucizesi. İman hakikatleri insanın Allah'ın yakınlığını arttıran değil mi? Allah'ın büyüklüğünü kavramamıza vesile olan deliller. Tabii. Dolayısıyla bunları öğrenmek ve öğretmek her Müslüman üzerine de bir farz olmuş oluyor. Hocamız bugün anlattı. Tebliğ yaparken tabii direkt demeyeyim de Allah affetsin. Yani böyle doğrudan Kur'an'la başlamak değil de önce demişti hocamız bunun mesela aklında bir put dini olabilir böyle putlaştırdığı. Önce onu bir kırmak lazım. O da en büyük put çağımızın Darwinizm evet. Değil mi? Evet. Önce Darwinizmi bir bitirmek gerekiyor delilleriyle. Çok zaten basit üflesen yıkılan bir şey. O kadar saçma bir şey ki. Onu delilleriyle bir kere çürütmek gerekiyor. Ona ikna olduktan sonra onun tabii iman etmesi çok da kolaylaşıyor o zaman inşallah. Ama önce o putun bir kırılması gerekiyor. Ondan sonra iman hakikatleri değil mi? Evet. Ondan sonra da artık çünkü bir kere insan yaratıldığını anladıktan sonra zaten her insan anlar da vicdanında. Ona yani Darwinizm olmadığını kanaati geldikten sonra sen zaten yaratılmışsın. Allah yaratmış çok açık değil mi? Allah'ın yaratma sanatını görüyorsun iman hakikatleriyle. Dolayısıyla sorumluluğun da olduğu açık değil mi? Hayat var, ölüm var. Ve hesap var, ahiret var, sonsuz da ahiret var. O zaman Kur'an'ı anlatmak o tebliğde tabii çok net bir şekilde olabiliyor inşallah. Tabii, Kur'an ama mucizeleri. Başlangıçta o Darwinizmi ortadan kaldırmak gerekiyor.
Evet, Kur'an mucizeleri dediğin gibi. Yani evet. Mesela Allah örnek gösteriyor Kur'an'da zaten. Mesela deveye bakmaz mısınız diyor. Demek ki bakmamız lazım. Devede hakikaten evet. Çok muazzam olağanüstü özellikler var Allah'ın yarattığı. Çok özel çölde yaşayabilmesi için gerekli şeylerle donatılmış mesela. Gibi mesela sivrisineği örnek gösteriyor Cenab-ı Allah. Yani hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyor. Deliller vardır diyor. Hayvanlara bakmak gerekiyor. kainata bakmamızı söylüyor. Gözünü çevir bak diyor. En ufak bir çatlaklık görebiliyor musun diyor mesela. Yani evreni, kainatı incelememizi istiyor Allah. Oradaki iman hakikatlerini görmek. Onlar hep Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, kudretini bizim takdir etmemizi sağlayan iman hakikatleri. Yani onlar da birer mucize. Dolayısıyla hakikaten iman hakikatlerine baktığında insan Allah'ı tesbih ediyor, yüceltiyor. Gerçekten biraz evvel gördüğümüz örnekler mesela o sudan çıkıp yaprağı larvalarını bırakan balıklar. Yani bu örneksiz yaratandır Allah. Değil mi? Muazzam bir yaratılış örneği.
Evet.
Yani suyun dışında bir yaprağın üstünde larvayı ve aşağıdan da kuyruğuyla ıslatıp orada büyütüp suya düşmesini sağlayıp hayatı bu
değil mi? Nereden bilecek bunu ve neden suyla yani nasıl oluyor da suyla onu 2-3 dakikada bir orada 2 gün bekliyor orada başında.
Ya bu neslini devam ettirmek için böyle bir şeye ihtiyaç olması yani o hayvan cinsin çok büyük bir plan yapması gerekir. Yani dışı gidip araştırma yapması gerekir. Orada onun denemeleri gerekir. Ya bu yapamayacağı bir şey değil mi? Balık aklıyla onun yapamayacağı bir şey. Demek ki Allah'ın aklı var. O tecelli ediyor orada yani inşallah.
Evet inşallah. Yani zaten hem Kur'an'da bu şekilde hem doğada baktığımız zaman her yerde Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Çok net yani çok açık öyle karmaşık bir konu yok. Yani bir 5 yaşındaki 7 yaşındaki çocuğun anlayacağı şekilde her şey değil mi inşallah?
Tabii.
Tersi yani vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla tabii reddetmek o olmaması gereken bir şey olmuş oluyor. Şimdi mesela bakın Allah'ın altın oranla yaratma sanatı var. Onun da bir çok güzel bir örneği var. Bakalım mı ona?
Çok
İnşallah. Yani yaratılışın kusursuz delillerinden bir tanesi. Bakın şimdi burada hep birlikte görelim. Altın oran şöyle bir şey. Bakın görüyorsunuz sayılar var. 0, 1 artı 1 ediyor. 1, 1 daha 2. 2, 3 daha 5. Bu sayıları bir önceki sayıya böldüğünüzde hep 1.618'lik bir oran çıkıyor. Nitekim baktığımızda bu 1.618'lik orana canlılarda bu şekilde bir yaratılış görüyoruz Allah tarafından. Bakın mesela deniz kabuklu canlılarından Nautilus'ların sarmallarının burada görüyorsunuz. Sarmalların kenarlarına teğet geçen dikdörtgenlerin oranlarına baktığınız zaman hep 1.618'lik bir oran çıkıyor.
Değil mi? Muazzam. Yani.
Bakın şimdi gösteriyor burada. Çok özel bir sayı. 1.618. Hep bu oluyor ama. Bakın Nautilus'ların sarmalları altın oranla yaratılış. Ama sadece bunlarda değil. Şimdi birazdan göreceğiz. Doğadaki canlılarda hep bu var inşallah. Allah'ın yaratma sanatı. Yani kusursuz bir simetri, güzellik, estetik
tabii.
Ve altın oranla yaratılış var. Bakın bu dikdörtgeni çizdiğiniz zaman hep altın oran çıkıyor. Bakın 1.618'lik oran çıkıyor. 1.618 hep gördüğünüz gibi. Açılarıyla, değil mi? Simetrileriyle, altın oranla kusursuz bir yaratılış. Yani bu
bütün canlılarda
çok açık.
Var.
Evet. Bakın mesela şimdi çiçeklerde bitkilere bakacak. Bitkilerdeki parçacıkları yerleştirdiğiniz zaman mesela ayçiçeği ya da başka bitkilerde hep altın oran çıkıyor. Bakın bu sarmallarının mesela bu bitkilerdeki çiçeklerin sağa ve sola dönüşlü olan şeylerin topladığınız zaman birbirini oranladığınız zaman bakın görüyorsunuz burada kusursuz bir simetri var değil
evet,
mi?
Evet.
Özel bir sağa dönüşlü olanlar sola dönüşlü olanlar. Oranladığınız zaman hep altın oran çıkıyor. Çok büyük yaratılış mucizesi bu.
O yüzden göze tam estetik
evet.
geliyor.
Evet.
Bakın oran çok farklı olsa o kadar estetik gözükmeyecek.
Evet. Bakın onların aralarındaki şeyleri de oranladığınız zaman aynı şekilde. Ya yani bu kusursuz bir yaratılış yani Allah'ın dilemesi değil mi? Maşallah. Açıları bakın hep 90 derecelik açılarla. Mesela Yusufçuğun kanatlarında.
Ne muazzam maşallah.
Evet. Biliyorsunuz çift kanatlı. Her iki kanadı da birbirinden ayrı olarak hareket ettirip kusursuz bir şekilde uçabiliyor Yusufçuğ. Gözleri de mükemmel yapısı var. Bakın göz detaya indiğinizde Değil mi? Heksagonal, altıgenel bir yapısı var. Maşallah. O da binlerce mercekten oluşuyor. 550 milyon yıl önce yaşamış olan, Kambriyen döneminde yaşamış olan trilobit gözü de Yusufçuk'ta aynı göz yapısında. Ve ilk çıkan, ortaya çıkan göz. Şimdi evrimeyi iddia ediyordu Darwinizm. İlkelden gelişmişe doğru önce basit olacak, sonra daha kompleks hale gelecek, değil mi? Hiç alakası yok. 550 milyon yıl önce, 540 milyon yıl önce trilobit denen canlılarda, ki nesli, soyu tükenmiş canlılar bunlar, okyanuslarda yaşayan, bunlardaki göz yapısı bugünkü Yusufçuk'la aradaki yapıyla aynı. Buna compound göz yapısı deniyor. İnsan gözünden de daha kompleks. Tabii. Çünkü trilobitin iki tane gözündeki mercek sayısı, bakın iki tane gözünde 1200 tane bu altıgen şekiller var. Her birinde çift mercek var. 2000-3000 tane mercek var gözlerinde.
Muazzam.
Bakın insanda iki tane mercek var gözünde. 2000-3000 mercekli bir göz yapısı var. Ve o kadar detaylı görüyor ki gelen her ışığı, ışık hüzmesini daha doğrusu bu çift mercekli sistemle 1200 tane ayrı bu altıgen yapı, heksagonal yapı olduğu gibi göz sinirlerini iletiyor. En ufak bir karmaşa yok. Çünkü en ufak bir karmaşa olsa, kırılmaları biraz farklı olsa, böyle açılarında bozukluk olsa asla göremezdi. Değil mi? Yani görüntü bozulacaktı böyle. Tam olması için yani mükemmel bir açıyla olması gerekiyor ki bunlar böyle mikroskopik yapılar. Öyle yani çıplak gözle göremiyorsunuz o minik altıgen yapılarını.
Değil mi?
Çok yakına girdiğiniz zaman ancak büyüterek böyle baktığınız zaman onlara görmeye başlayabiliyorsunuz.
500 milyon yıllık canlı bu bahsediyor.
500 milyon yıllık canlı. Evet. Ve binlerce mercekten yapılı göz yapısı. Aynısı Yusufçuklarda, arılarda var, böceklerde var, modern böceklerde.
Ne yaptılar evrimciler? Bunların fosillerini buldular, 70 sene sakladılar depoda.
Depoda sakladılar.
Değil mi? Evet. Anladılar bunun yaratılışın delili olduğunu.
Evet.
Niye saklıyorlar? 70 sene sonra çıktı ortaya.
Evet. Hem de dünyanın en ünlü müzelerinden birisi. Evet. Smithsonian Enstitüsü'nün depolarında 70 yıl dediğin gibi saklıyorlar. Evet. Niye saklıyor? Evrimci saklar mı delilini bulsa?
Tabii.
Bakın avaz avaz bağırıyorlar. Bir tane kemik parçası bulduğumuz zaman kayıp bulduk bilmem ne falan. Ama gerçek fosiller öyle demiyor fosiller. Fosiller yalanlıyor. 70 sene onun için saklıyorlar. Hatta adam ölüyor, müze müdürü öldükten sonra depoda yapılan araştırma sırasında buluyorlar. Söylemiyor yani. Ölüyor. O saklayarak onları öldükten sonra buluyorlar tabii, depoda.
Tam yaratılışın delili çünkü.
Tabii. Ve başka yerlerde de oluyor bu. Yani bu hep sahtekarlık yapıyorlar. Gerçek fosilleri saklıyorlar. Hocamız ortaya çıkardı zaten. 300 milyon fosil olduğunu kimse bilmiyordu.
Tabii.
Fosillerin yalanladığını yani bilmiyordu insanlar. Hakikaten
bizim
bilmiyordu.
O şeyde kolaydı ama gösterebilir miyiz? O sergiyi gezen gençler.
Gösterelim, evet. Değil mi? O güzel bir
bakın,
şey değil mi?
Bakın bu sergi şeyi daha dünyada hiç uygulanmamış yani, değil mi? Farklı farklı yerlerde yer altının bütün katmanlarından çıkan 350 milyon fosilden binlerce gerçeği olan gerçek fosillerin mesela Türkiye'de sergileniyor olması hiç dünyada uygulanmış bir şey değil ve ilk defa hocamızın vesilesiyle, değil mi, o birçok derneğin de katkısı vesaire, o sayede Türk milleti gerçek yaratılışın delili olan fosilleri, değil mi, 200 milyon yıllık, 100 milyon yıllık, günümüzde aynı canlısı var. 200 milyon yıl evvel de aynı.
Evet.
Dolayısıyla tabii değişmemiş olduğunu bizzat gidip gözleriyle gördüler mesela. Bu çok önemli. Şimdi i̇şte bak tabii, bunlar gerçekler şimdi tabii, değil mi? Şimdi
o fosilleri gören bir insan artık evrime falan inanır mı? Ha. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bakın Türk halkı ne diyor? Türk halkı evrime falan inanmıyor artık.
İnanmıyorum. Evrim teorisinin gerçek olmadığı ortada.
Aklı ve mantığı olan ve bunu yürütebilen her insanın bizi yaratan Allah-u Teala'nın varlığına inanmama gibi ihtimal yok zaten.
Darwin teorisini çürüttüğü için özellikle ben görmeye gelmiştim. İkinci kez geliyorum.
Veteriner hekimim. Zaten fosillerle bunlarda evrim teorisi tamamen tarihe gömülmüş oluyor.
Bu fosiller gerçeği yansıtıyor. Çünkü canlı örnekler, gerçek örnekler.
Üniversite öğrencisiyim. Sergi gerçekten çok güzel. Evrim aldatmacasını gözler önüne seriyor.
Sergi çok gerçekçi buldum ve inanıyorum artık evrim teorisi diye bir şeyin olmadığına.
Ben arkeologum aynı zamanda. Evet. Burada da gördüğümüz kadarıyla evrim teorisinin bu anlamda bir safsata olduğu anlaşılmaktadır.
Evrim teorisi zaten artık 21. yüzyılın bir teorisi değil. Köyne bir teori.
Yıllar önce çürütülmüş bir teori hala bazı çıkar çevreleri tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Bak,
yıllardan öğrencilere evrim teorisi diye bir iddiamı oldu. Maşallah. Ara geçiş fonlarının milyonlarca olduğu söyleniyor. Ama delil olarak bir tane bile gösterilmedi bize. Yani zaten ara geçiş formu yok. Olanlar da sahte ve bulunan bütün fosiller değişmemiş. Yani bu yani çok mümkün.
Evet, işte Türk halk artık evrime inanmıyor, bitti. İşte bak. Yani %99'u evrime inanmıyor. Kamuoyu yoklamaları zaten bunu ortaya koydu.
O yüzden boşuna gazete haberi yapıp falan şey yapmasınlar yani.
Çırpınmasınlar değil mi?
Çırpınmasınlar. Çırpındıkça batıyorlar çünkü.
Rezil etmesinler kendilerini daha fazla.
Değil mi? Bataklıkta çırpındıkça batarsın yani. O, onun gibi.
Evet. Zaten baktığımız zaman literatürde evrimcilerin hiçbir evrimin olduğuna inanmıyor. Yani mutlaka kitaplarında ara geçiş formlarının olmadığını itiraf ediyorlar. Darwin de itiraf ediyor, başkaları da itiraf ediyor, Science dergisinde de itiraf ediliyor. Ya koskoca kitap yazıyor mesela ama bir paragrafta söylüyor ya ara geçiş formu yoktur aslında diyor. Yani o da biliyor olmadığını, işte ayet tecelli ediyor. Allah'ın dediği gibi vicdanları evet. Kabul ettiği halde şeytandan Allah'a sığınırım. Evet. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yoksa vicdanında herkes biliyor yaratıldığını. Çok yani çok açık bir şey. İnsanın bilim adamı olmasına da gerek yok. Paleontolojiye de gerek yok. Fosil kaydına da gerek yok. Ki onlar yani var tabii delil Allah'ın yarattığı delilleri ama normal sağlıklı düşünen herhangi bir insan daha çocukluk yaşından itibaren bilir yaratıldığını değil mi? Yokken var olmuşsun. Zaten bu renkli dünyayı herkes beyninin içinde yaşıyor değil mi? Sesi, dokunmayı, duyuyu yaratan ve senin ruhunu algılattıran bir sonsuz kudret sahibi bir yaratıcı var. Yani bu herkes bilir bunu. Değil mi? Rüyanı gösterten sana, yedirip içiren, sağlığını veren, vücudundaki bütün olayları evirip çeviren. Çünkü 100 trilyon hücre var, katrilyonlarca reaksiyon oluyor her an. Neler neler oluyor yani böyle bir, yani bilimsel olarak bile takip edilemiyor.
Tabii.
Bunları senin adına yapan bir yaratıcı güç var. Evreni, sonsuz evreni yaratan, değil mi? Kainatı yaratan.
Elbette.
İnşallah. Çok açık yani her şey. Evet,
inşallah.
Evet, programımızın daha sonuna geldik Altuğ'cum.
Allah razı olsun.
İnşallah. Senden de razı olsun inşallah. Hepimizden razı olsun. Dediğimiz gibi tekrar hocamızın harunyahya.org sitesinden kitapları indirsinler. Bilgisayarlarına çokça kitap indirsinler değil mi?
Evet.
Satın alsınlar, dağıtsınlar. CD'lere filmleri yüklesinler, seyretsinler, bilgilerini arttırsınlar, tebliğ yapsınlar.
Aynı sitelerden çoğaltsınlar, yapsınlar diyor hocamız mesela.
Evet.
Sitelerden de.
Mesela bu şu hocamızın söyledikleri bugün tekrar vurgulayalım onu. Tebliğ yaparken değil mi? Önce bir kere Darwinizmin ortadan kalkması gerekiyor. O kişinin yani ikna olması gerekiyor. Darwinizm olmadığına, evet. Saçmalığına. İkinci olarak iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri değil mi?
Evet.
İnşallah. Evet. Ondan sonra artık Kur'an tebliği inşallah. Kur'an'dan ayetlerle. Çünkü Allah'ın yarattığını iyice yani kanaati geldikten sonra bir insanın evet. Zaten Kur'an'ın hak kitap olduğu değil mi? Ondan sorumlu evet. Olduğunu anlayacaktır hemen. Evet. Ama önce şu bu Darwinizm putunun kırılması gerekiyor önden inşallah.
Zaten hani anlatacak kadar bilgisi olmasa bile internet adresini verip okutsa zaten rahat edebilir.
Tabii yani. Her şey hazır. Yani her öyle şey kimsenin yani. Kitap. Yeniden bir şey keşfetmesine gerek yok. Evet. Zaten yapılmış en güzel şekliyle Allah hazırlamış. 300'den fazla evet. Kitap var. Yüzlerce dokümenter film var değil mi? 200'ün evet. Üzerinde. Ve en güzel şekliyle yani böyle. En güzel derken dünyanın 200 ülkesinde okunuyor bunlar. Bütün dünya üniversitelerindeki değil mi? Hocalar da söylüyorlar. Onlar da ikna oluyorlar. Tabii. Bir ortaokul öğrencisi okuduğu zaman aynı şeyi anlıyor. Nobel ödüllü bir bilim adamıyla. Aynı şeyi anlıyor. Çok hikmetli. Çok güzel şekilde hazırlanmış. Allah'ın hocamızı vesile etmesiyle tabii inşallah.
Evet, inşallah.
Dolayısıyla en kaliteli şekilde bir de. Ve ücretsiz. Yani internet sitesinde değil evet. Mi? Allah rızası için yapıldı. Çok belli
nimet
yani böyle.
Artık,
evet, çok büyük nimet.
Evet.
Bunu artık kullanmak gerekir. Yani zaten farz herkesin üzerine. İnşallah.
İnşallah.
Bir programın daha sonuna geldik.
Evet.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Saat yarın 22'de değil mi? 22'de tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz. Hangi kanallarımız var yarın? Bir dakika bakıyoruz. HarunYahya.tv'den 22'de bizi takip edebilirsiniz inşallah. Mavi Karadeniz Radyo'dan ve aynı zamanda Aksu TV ekranlarından izleyebilirsiniz inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.